Ayrım 2. Ama 863. gece olunca demiş ki: "O geceyi evime koku saçan genç yabancının sarışın güzelliğini ve üzerinde şebnemler varken toplanmış ve onun kadar ince tüylü ve arzulanır, kaysiye benzer parlak bedenini düşünerek uykusuz geçirdim. Ertesi gün yemek zamanı bir araya gelince onu güler yüzle karşıladım. Daha önceleri buraya gelmiş ya da Frank kralları tarafından yollanmış batılı prenslere yapıldığını gördüğüm gibi önünde eğildim. Ve onu aralarında bir gün önceki gibi tereyağında kabarmış ve taneleri birbirinden ayrılan, harika pişmiş ve tarçınla çeşnilendirilmiş pilavda bulunan yemeklerle dolu tepsilerin önünde yanıma oturttum. Ama karım tıpkı bir gün önceki gibi davrandı. Öteki yemeklerin hiçbirine dokunmaksızın sadece pilav tabağına ilgi göstererek taneleri birer birer ve ağır ağır çubukla alıp ağzına götürerek yedi. Ben de bu yemek yeme tarzına bir gün öncekinden de çok şaşarak kendi kendime, "Acayip, bu tarzda yemek yemeyi nerede öğrenmiş bu kız? Belki de ülkesinde ailesinin içinde öğrenmiştir. Yoksa çok az yiyen biri olarak mı böyle yapıyor? Ve de daha sonra bir öncekinden fazla yememek için taneleri mi sayıyor? Ama tasarruf etmek düşüncesiyle ve bana perhiz yapmayı ve müsrif olmamayı öğretmek için böyle yapıyorsa vallahi aldanıyor. Çünkü buralarda bundan korkmayız. Ve de tasarruf yapmazsak asla çöküp gitmeyiz. Çünkü kısmet dağıtıcıya şükürler olsun ki büyük bir rahatlıkla ve gerektiği kadardan, hatta çok daha fazlasından kendimizi yoksun kılmadan yiyip içecek şeyimiz var," dedim. Ama karım benim düşüncelerimi ve şaşkınlığımı anlamış olsa da olmasa da sanki bana daha çok acı vermek istiyormuşçasına her gün bu anlaşılmaz tarzda yemek yemeyi sürdürdü. Uzun uzadıya pirinç tanelerinden başka şeye dokunmuyor ve yemekten sonra da bana tek bir söz söylemeksizin ve yüzüme bakmaksızın küçük sivri çubuğu silerek kemikten kutusuna sıkıştırıyordu. Ve o sabah onun yaptığını gördüğüm şey sadece bu oldu. O akşam yemekte de aynı şeyler oldu. Ertesi günde, onu izleyen günlerde de sofra kurulup birlikte yemeğe oturtulduğunda da hep böyle oldu. Bir kadının o denli az yiyecekte daha fazla yaşamasının mümkün olmadığını anlayınca, bunun altında karımın varlığından da daha garip bir giz yattığından artık kuşku duymaz oldum. Bu da beni zamanla benimle birlikte ruhumun dilediği gibi yaşamaya alışabileceği umudu içinde biraz daha sabretmekten yana yöneltti. Ama çok geçmeden umudumun boş olduğunu ve ne pahasına olursa olsun bizimkine hiç benzemeyen bu tarzda yaşama tarzındaki sırrın açığa çıkarılması gerektiğini anladım. Bunun fırsatı da hiç beklemediğim bir sırada kendiliğinden ortaya çıktı. Gerçekten kendimce 15 günlük bir sabır ve tahammül süresi geçirdikten sonra ilk kez olarak zifaf odasına bir ziyaret girişiminde bulunmaya karar verdim. Bir gece karımın çoktan uyumuş bulunduğuna inanarak benimkinin karşısında bulunan daireye doğru yöneldim. Ve uykusunda onu tedirgin etmemek için adımlarımı sakınarak odasının kapısına ulaştım. Çünkü onu katı bir şekilde uyandırmaksızın gözümün önünde canlandırdığım gibi göz kapakları örtülü ve kıvrık uzun kirpikleriyle bir cennet hurisi gibi uyurken seyretmek istiyordum. İşte bu kapıya ulaştığımda içeriden karımın ayak seslerini duydum. Gecenin bu geç saatinde onu uyanık tutan maksadı anlayamadığımdan merak duyarak işin ne olduğunu anlayabilmek için kapının ardındaki perdelerin gerisine saklandım. Birdenbire kapı açıldı ve dışarı çıktığı zamanlar büründüğü giysileri üzerinde olduğu halde karım belirdi. Ve en küçük bir gürültü yapmaksızın mermer döşeme taşları üzerinde kayarak yürüdü. Karanlıkta önümden geçerken ona baktım ve şaşkınlıktan kanım yüreğim dondu. Karanlıkta yanan ve öldürmek ve parçalamak üzere izlediği yolu aydınlatan bir kaptanın gözlerine benzeyen ve iki küçük meşale haline gelmiş olan gözleri geceliğin yüzünü tamamıyla aydınlatıyordu. Bu yüz bize karşı gizlice girişecekleri felaketleri önceden sezdirmek üzere uykularımıza sızan kötü niyetli ecinlilerin korkulu yüzlerine benzer gibiydi. Ama aynı zamanda bende solgun yüzü, yanan gözleri ve başının üzerinde dehşet saçarcasına diken diken olmuş sarı saçlarıyla en kıyıcı türünden bir ecinli olduğu izlenimini de bırakıyordu. Ve ben sultanım, çenelerimin kırılacakmış gibi sıkıldığını ve ağzımda tükürüğümün kuruduğunu ve soluğumun kesildiğini hissettim. Zaten ayağım kesilmiş ve bana ait olmayan bu yerde bu perdenin arkasındaki varlığımdan en küçük bir işaret vermemek için donmuş kalmıştım. O zaman gizlendiğim yerden yiten soluğumu gevşeterek ayrılmak için onun uzaklaşmasını bekledim. Evin avlusuna bakan pencereye doğruldum ve kafesin arkasından baktım. Oradan onun sokak kapısını açtığını ve çıplak ayaklarıyla toprağı çiğneyerek dışarı çıktığını fark edecek zaman buldum. Biraz uzaklaşmasını bekledim. Sonra da yarı açık bıraktığı kapıya koştum ve sandaletlerimi elime alarak onu uzaktan izledim. Dışarısı soluk ay tarafından aydınlanıyor ve gök tüm öteki gecelerde olduğu gibi yıldızların titrek ışığı altında tüm varlığıyla ululuğunu yayıyordu. Duyduğum heyecana karşın ruhumu yaratıkların sahibine doğru yükselttim ve içimden "Ey Tanrım, ey yüce övülesi Tanrı, benim için her şeyle bilinmez olmasına ve belki de senin yüzünü inciten kafir bir ırka mensup bulunmasına karşın yabanın kızı olan karım bakımından sabırlıkla ve dürüstlükle davrandığım senin malumundur. Şimdi senin göklerinin hayırlı parıltısı altında bu gece onun ne yapacağını bilmiyorum. Ama uzaktan yakından onun davranışlarının suç ortağı değilim. Ve senin yasana ve senin barış ve dua üzerine olası elçinin öğretilerine aykırı iseler onları önceden reddediyorum," dedim. Böylece kaygılarımı yatıştırarak karımı gideceği yere kadar izlemekte kararsızlık göstermedim. Böylece o sanki aramızda doğmuş ve mahallelerimizde büyümüş gibi dikkat çeken bir güvenlikle kentin bütün sokaklarına geçti. Ben de geceliğin ardında uğursuzca uçuşan saçının savruluşuna bakarak onu uzaktan izledim. Kentin son evlerine ulaştı ve yüzlerce yıldan beri ölülerin barınmasına yarayan tenha alanlara uzandı. Taşları son kertede eskimiş ilk mezarlığı ardında bırakarak yeni ölüleri gömmeyi sürdükleri yere doğru çabucak seyirtti. Ben de herhalde onun burada gömülü ve kendisiyle birlikte yabancı ülkelerden gelerek vefat etmiş bir dostu ya da kız kardeşi olmalı. Ve tenhalık ve sessizlik dolayısıyla ona karşı görevlerini geceleyin yerine getirmek istiyor diye düşündüm. Ama birdenbire dehşet saçan halini ve alevli gözlerini hatırlayarak kanım yeniden yüreğimde dondu. O sırada mezarlar arasında türünü anlayamadığım bir şekil yükseldi ve karımın karşısına çıktı. Görünümünün uyandırdığı dehşet ve avlanma halindeki sırtlan başına bakarak bunun mezarsal şekil içinde beliren bir gulyabani olduğunu anladım. Bir mezar taşının ardında bacaklarım titreyerek altımda kıvrılırken yere kadar eğilerek gizlendim. Böylece bu koşullar sayesinde içinde bulunduğum korkunç şaşkınlığa karşın beni görmesinden sakınarak gulyabani'nin karıma yaklaştığını, elini tuttuğunu ve kendisiyle birlikte onu bir çukurun kenarına sürüklediğini gördüm. İkisi çukurun kıyısında birbirinin yüzüne bakarak baş başa oturdular. Gulyabani toprağa doğru eğildi ve elinde yuvarlak bir şey tutarak onu sessizce karıma teslim etti. Bu şeyin yaşamını yitirmiş bir bedenden yeni koparılmış bir insan kafası olduğunu fark ettim. Karım vahşi bir hayvan feryadı kopararak dişlerini bu ölü kafanın etine batırdı ve korkunç şekilde kemirmeye başladı. O zaman ben sultanım bu manzarayı görerek göğün tüm ağırlığıyla başıma çöktüğünü hissettim. Bu korkulu durumda varlığımı belli eden bir dehşet çığlığı kopardım. Çünkü karımın ansızın ardında tünemekte olduğum taşın üzerinde dineldiğini görmüştüm. Yüzüme bir dişi kaplanın avının üzerine atılacağı sırada acıkmış gözleriyle baktı. Ben de artık kurtuluş olmaksızın yitip gittiğimden kuşku duymadım. Kendimi savunmak için en ufak bir hareket yapma zamanı bulmadan ve kötülüklere karşı beni koruyacak yardımcı bir deyim söyleyemeden önce kolunu başımın üzerine uzattığını gördüm ve vurgulanışı çöllerde işitilen kükremelere benzer bilmediğim bir dilde birkaç ecelik haykırışlarını işittim. Üzerime bu şeytansı heceleri kusar kusmaz birdenbire bir köpeğe dönüştüm. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 864. gece olunca demiş ki, "Üzerime bu şeytansı heceleri kusar kusmaz birdenbire bir köpeğe dönüştüm. Karım da ardında o korkunç gulyabani olduğu halde üzerime atladı. İkisi birden beni öylesine şiddetle tekmelemeye başladılar ki oracıkta nasıl ölüp kalmadığımı bilmiyorum. Bununla birlikte içinde bulunduğum büyük tehlike ve canın yaşama bağlılığı bana iki ayağımın üzerine dinelip kuyruğum apış aramda kaçma gücünü ve cesaretini verdi. Ardından da öfkeyle karım ve gulyabani beni izliyorlardı. Bu onların beni mezarlıktan epeyce uzaklaşmalarına kadar böylece sürdü. O zaman acıdan inleyerek havlayan ve her on adımda bir sırt üstü yuvarlanan bana kötü davranmaktan ve ardımı kovalamaktan vazgeçtiler. Ben de yitik ve bahtsız bir köpek olarak kentin kapılarını aşmakta acele ettim. Bütün bir geceyi kent boyunca topallayarak, dolanıp durarak ve aralarında bulunmamı yadırgayan mahalle köpeklerini ısırmalarından sakınarak geçirdikten sonra, onların kıyıcı saldırılarından kurtulmak üzere aklıma kendimce bir sığınak bulma fikri geldi. Ve sabahın o er saatinde açılmış bulunan ilk dükkanın içine kendimi can haliyle fırlattım ve gizlenmek üzere gidip bir köşeye sokuldum. Oysa burası koyun başı ve ayakları satan bir sakatatçı dükkanıymış. Dükkan sahibi ilkin beni izlemek üzere dükkanına girmek isteyen saldırganlara karşı benden yana çıktı ve onları kaçırıp uzaklaştırmada başarı sağladı. Ama bunu sonradan apaçık bir şekilde uzaklaştırmak üzere benim yanıma gelmek için yapmıştı. Dolayısıyla artık ümit ettiğim sığınma ve korunmayı orada bulamayacağımı anladım. Çünkü bu sakatatçı aşırı derecede şekilci ve boş inançlara kapılarak köpeklerin iğrenç yaratıklar olduğuna ve bir köpek rastlantısal olarak yanlarından geçerken ona sürtünse temizlenmek için yeterince su ve sabun bulunamayacağına inanan biriydi. Yanıma yaklaştı ve işaretleri ve konuşmasıyla dükkanından beni çabucak uzaklaştırmaya çalıştı. Ama ben acıklı bir sesle inleyerek iyice büzülmüş ve toz toparlak olmuştum ve ona bağışlanma dileyen gözlerle bakıyordum. O zaman biraz acıyarak beni tehdit için elinde salladığı bastonu bir yana bıraktı. Dükkanına kesinlikle benim varlığımdan kurtarmayı kafasına koymuş olacak ki bu kez eline pişmiş ayaklardan kokulu nefis bir parça aldı ve onu bana göstermeye açıkça özen göstererek parmaklarının ucunda tuttu ve böylece sokağa çıktı. Ben de sultanım bu güzel parçadan çıkan hoş kokuya kapılarak köşemden kalktım ve sakatatçıyı izledim. O da benim dükkandan dışarı çıktığımı görür görmez parçayı bana fırlattı ve dükkanına girdi. Ben de bu nefis eti yutar yutmaz çabucak köşeme çekilmek istedim. Ama bunu elinde o korkunç budaklı değnekle eşikte durmuş benim hareketimi gözeten kelle satıcısını hesaba katmadan düşünmüştüm. Ben de bana bu sığınağı sağlaması için yalvaran bir tavır takınarak ve kuyruğumu sallayarak ona bakıp duruyordum. Ama o boyun eğmez tavrını sürdürdü ve bana niyetleri hakkında artık hiçbir kuşku bırakmayacak şekilde "Defol pezevenk!" diye haykırıp değneğini de sallamaya başladı. O zaman ben bir yandan epeyce hakaret görmüş olarak öte yandan hemen o sırada bile çarşının her yanından koşup gelerek bana çemkirmeye başlamış olan mahalle köpeklerinin saldırısından korkarak bacaklarımı rüzgara verdim ve olanca çabuklukla sakatatçının hemen yanında bulunan bir fırıncının açık dükkanına kaçtım. Oysa daha ilk bakışta kuruntularla kendini yiyip bitiren ve boş inançlara kapılmış koyun başı satıcısının tersine bu fırıncı bana hoş ve hayırlı yüzlü biri olarak göründü. Gerçekten de öyleydi. Kendisine aç olduğum hakkında hiçbir belirti göstermediğim halde merhametli yüreği onu hemen bana domates salçasına batırılmış iri bir ekmek parçası atmaya zorladı ve bana tatlı bir sesle "Al ey zavallı ağız tadıyla ye" dedi. Ben öbür köpeklerin yaptığı gibi Tanrı'nın nimeti üzerine açgözlükle atılmaktan ve oburluk göstermekten uzak cömert fırıncıya başımla bir işaret yaparak ve kuyruk sallayarak minnettarlığımı gösterdim. O da benim bu uygarca davranışından etkilenmiş olacak ki bunu bana göstermek istedi. Çünkü bana iyi yürekte güldüğünü gördüm. Ben de sanki aç değilmişim ve yemek ihtiyacım yokmuş da sırf ona zevk vermiş olmak için ekmek parçasını dişlerimle aldım. Ona saygı duyduğum ve de ona onur vermiş olmak için bunu yaptığımı anlaması için ekmeği ağır ağır yemeye başladım. O bütün bunların farkına varıp beni çağırdı ve dükkanın yanında oturmamı istediğini belirten bir işaret yaptı. Ben de küçük zevk iniltileri kopararak gidip yanına oturdum ve ona o an için kendisinden beni korumasından başka bir şey istemediğimi göstermek üzere başımı sokaktan yana çevirdim. Tanrı'nın ona bağışladığı zeka sayesinde benim bütün niyetlerimi anladı ve yüreklendirircesine okşayıp bana güvence verdi. O zaman beni dükkanına sokmasını düşünmek cüretini duydum. Ama bunu ancak onun izniyle yapabileceğimi ona hissettirecek bir ustalıkta anlattım. O da benim içeri girmeme karşı koymaktan uzak, tersine sevecenlikle dolu, kendisini rahatsız etmeksizin dükkanın içinde kalabileceğim bir yer gösterdi. Bu yere sahip oldum ve o andan başlayarak dükkanında kaldığım sürece orada barındım. Efendim de o andan başlayarak bana büyük bir bağlılık gösterdi ve bana karşı son kertede iyilikle davrandı. Ve ben yanında bulunmadıkça ve beni iyice doyurmadıkça kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği yiyemez oldu. Ben de kendimden yana ona en güzel köpek yüreğini sağlayabileceği eksiksiz bir sadakat ve bağlılık gösterdim. Onun iyiliklerine duyduğum minnetle gözümü ondan hiç ayırmıyor ve gösterdiğim özenin onun hoşuna gittiğini anladığım için ardında bağlılıkla onu izlemeksizin ne dükkanın içinde ne de sokakta bensiz bir adım atmasına bile izin vermiyor. O da eğer rastlantısal olarak herhangi bir işaretimi görüp dışarı çıkmak zorunda olduğunu daha önce anlamamışsam ıslık çalarak bana dostça sesleniyordu. O zaman hemen yerimden kalkıp kendimi sokağa fırlatıyordum ve kapının önünde bir anda bin kez koşuşarak ve bin kez geliş gidiş yaparak sıçrayıp duruyordum. Sonra da kah ardından, kah önünden koşarak ve zaman zaman ona sevincimi ve memnunluğumu göstermek için dönüp yüzüne bakarak tam anlamıyla ona eşlik ediyordum. Efendim fırıncının dükkanında belli bir süre böylece yaşadıktan sonra günlerden bir gün ekmekçi dükkanına fırından iyice kabarmış olarak yeni çıkmış bir ekmek somunu almak üzere bir kadın girdi. Kadın efendime parasını ödeyerek bir ekmek aldı ve kapıya doğru yöneldi. Ama efendim kadından aldığı paranın sahte olduğunu farkına vararak kendisine seslendi ve ona ''Hala, Tanrı ömrünü uzatsın ama senin için mahsur yoksa bu paranın yerine bir başkasını vermeni yeğlerdim.'' dedi. Aynı zamanda söz konusu parayı kadına uzattı. Kaşarlanmış bir ihtiyar olan kadın şiddetle itirazlar yaparak ve sağlam olduğunu iddia ederek ''Onu yapan ben değilim ve zaten para alırken karpuz ya da hıyar alır gibi seçim yapılmaz ki'' diyerek parayı geri almayı reddetti. Efendim de bu kadının dayanıksız iddialarına kanmış olmaktan uzakta sakin bir sesle herhangi bir aşağılanma göstermeden ''Senin paran o denli belirgin şekilde sahte ki şurada gördüğün ayırımda bulunmaktan aciz dilsiz bir hayvan olan köpeğin bile bunu aldanmaksızın belirler.'' dedi. Ve yapacağı hareketin sonucuna asla inanmaksızın beni adımla çağırarak ''Baht, Baht, gel gel buraya'' diye bağırdı. Ben de onun sesini duyunca kuyruğumu oynatarak ona doğru koştum. O da içinde para koyduğu tahta çekmeceyi yere devirdi ve içindeki bütün paraları önüme saçtı. Ve de bana ''Bak bak, bütün bu paralara bak, bunların hepsini iyice gör, hepsini iyice seyret, içinde sahtesi var mı bana söyle'' dedi. Ben de bütün madeni paraları birbiri ardından pençelerimle hafifçe ayırarak dikkatle inceledim ve sahte parayı bulmakta gecikmedim. Onu yığından ayırarak bir yana koydum. Ve onu bulmuş olduğumu gösterecek şekilde pençemi üzerine bastırdım ve küçük haykırışlar koparıp kıpırdayıp durarak yüzüne baktım. Bunu gören ve benim türümden bir hayvanda bunca kavrayış beklemekten uzak olan efendim son kertede şaşkınlık ve hayranlık duydu. Ve Tanrı en yücedir, Tanrı'dan daha güçlü varlık yoktur diye haykırdı. Yaşlı kadın da bu kez gözlerin tanıklığına karşı çıkamayarak ve zaten gördüğü şeyden dehşete düşerek çabucak sahte parayı geri aldı ve karşılık olarak sağlam para verdi. Ve sendeleyerek çıkıp gitti. Efendime gelince gösterdiğim kavrayışa şaşırmış, hala heyecan içinde komşularını ve çarşıdaki bütün esnafı çağırdı. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.